Ayrım 10, sayfa 71. Cinselliğin dile getirdikleri. Bu yazımda cinselliği bir haberleşme olarak yorumlamanın ilk ipuçlarını vermeye çalışacağım. Soru temelde şu: cinsellikle dile gelen nedir? Cinsellik ne anlatır? Bir insan bedeni ne söyler? Bir bedenin diğerine dokunması ne demektir? Dokunma nasıl bir iletişimdir? Bize ne söyler? Ahlak sorusu. Cinsellikle ne dile gelmeli? Kendimi anlatırken cinselliğin yeri ne olmalı? Heidegger anlamında ontolojik soru. Cinsellikle varlığın sesini nasıl duyarız? Cinsellik, siz sevişenlerle, mastürbasyon yapanlarla, eşcinsel ilişkiye girenlerle, topluma, siyasal yapıya, ekonomik düzene, toplumsal ve kültürel ilişkiye ne söyler? Cinselliğe bir araç olarak bakıldığında, amacın üreme, yaşamı sürdürme gücü, enerjisi olduğu söylenebilir. Cinsel birleşmenin verdiği heyecan, zevk, coşku, bu aracın amacına hizmet ederken ortaya çıkan bir durumdur. Bu zevk, Batı kültüründe zaman zaman aşağılanmış, günah, ayıp sayılmıştır. Şehvet dizginlenmediğinde insanı yolundan çıkaran, akıllı karar vermesini engelleyen aykırı bir güçtür. Bu anlamıyla cinsellik doğanın bir oyunudur, amaç üremedir, zevk bu üremenin sağlanması için ortaya konmuş bir yemdir, bir tuzaktır. Üreme dindar için Tanrı buyruğudur. Bu amaç doğrultusunda ona hizmet için bu yemi yutabilir. Bilimsel görünümlü savlar açısındansa doğanın içimize koyduğu bir enerjidir. Ve bu enerji sağlıklı biçimde kullanılmalıdır. Bu anlamda makine olan insanın enerjisinin boşalması, akıp giderek bedenin yeni dolmalarına olanak sağlaması gerekmektedir. Zevk öğesi. Ama insan cinsel yakınlaşmasında, birleşmesinde üremenin ötesine geçebiliyor, doğumu denetleyebiliyor, artık tıpta ilerlemeler sonucu doğum işin penisin spermlerini vajinaya bırakması da gerekmiyor. O zaman cinsel ilişki bedenin enerji akışını ayarlamada, sağlıklı kalmada gerekli bir ilaç oluyor. Belki de bir vitamin. Zevk öğesini küçümsemede iki temel anlayış var burada. Yüce gücün emri ya da bedenimizin sağlığı açısından doğaya uyumun bir sonucu olduğu için sevişiyoruz. Zevk ikincil bir önem taşıyor. Bir diğer anlatımla zevk bir yan üründür. Bu anlayışta cinsellik haberleşme olamaz, neredeyse bir görevdir. Zevk öğesini abartan görüşlere gelince, cinsellik bir teknoloji olmuştur, bir sanayi artık, zevk en uç noktalara ulaştırmak için ilaçlar, kremler, teknolojik araç gereç kullanılmaktadır. Zevk peşinde koşmak her zaman doğa dışına çıkmak anlamına gelmez. Doğada haz arayışı vardır. İnsanlarda ve bazı hayvan türlerinde mastürbasyon söz konusudur. Yine insanlarda ve bazı hayvan türlerinde üreme amacı dışında cinsel davranışlar gözlemlenebiliyor. Homoseksüellik gibi. Cinsel etkinlik ve anlam. Hem doğaya ya da ilahi bir emre uyma anlayışıyla gerçekleştirilen, hem de cinsel zevki abartan görüş, cinselliği küçümsüyor, onun bütünselliğini, haberleşme olan yanını görmezden geliyor. Cinsel zevk tek başına cinselliğin önemini göstermiyor. Cinsellik bu durumda bir araçtır, kullanılıp atılacak, sömürülecektir. Eski Yunanlı erkek soyluların doğayı insan aklından daha aşağıda görmeleri, erkeğin erkeği duyduğu cinsel ilginin bir üstünlük olarak anlaşılması demekti. doğayı aldatacak denli güçlü bir akıl. Peki, haberleşme olarak cinsellik, zevkin doğaya ya da akla, ilahi emre uyumun ortaya çıkardığı cinsellikten çok mu farklıdır? Fark şurada. Cinsel yaşantı, okunacak, yorumlanacak, anlaşılacak, anlatılacak bir etkinlik içinde anlamlıdır. Cinsel yaşantı yapayalnız bir yaşantı değildir. Yalnızlıkta noktalanan bir haz değildir. Bir eksikliğin, bir açığın giderilmesi değildir. Bu hazın öncelikle evrenle ilgili kozmik bir anlamı vardır. Bu anlam bize, içimize, bir başınalığımıza tıkmaz. Bizi öteki insana doğru açar, ötekini bize açar. Tanımadır, öğrenmedir okşama. Türkçe'de böyle bir sözcük şimdilik yok ama okşaşmadır. Evren içinde varoluşun, bu varoluşu diğer insanlarla üleşmenin başarılmasıdır. Okşadığım beden, bedenimle konuşur. İletidir okşamak. Yanındayım, seni onaylıyorum, kabul ediyorum. Bireysel varlığımın kapısıyla evrende insan olmanın, var olmanın kapısını açıyorum. Sen de aynı kapıları açıyorsun bana. Bu anlamda cinsellik bir açışmadır, dokunarak konuşmadır. Neredesin? Cinsellik bu haberleşme boyutunun dışına alındığında belli davranış kalıplarına takılıp kalmış, güçlülük, güçsüzlük, kadınlık, erkeklik gibi değerlerin girdabı içinde dönüp duruyor. Porno filmlerde herkesin bir arada olmalarına, üleşiyormuş gibi görünmelerine karşı tek başlarına hazlarla kala kalmaları, sevişmenin çift kişilik mastürbasyona dönüşmesi, sevişenlerin birbirlerine ulaşamamaları, sevişme sonrası hep aldığı ya da verdiği hazlardan ayrı ayrı söz etmeleri, sevişirken varlıklarının bütününe ulaşamayıp kendilerini ve karşılarındakini yaşayamadıklarını gösteriyor. Bu anlamda sevişmek aramaktır. Sevgiliyi aramak. Sevişmek bir neredesindir? Bu sen misin? Daha nesin? Daha nerelerdesindir? Şimdiki gibi olmayacak. Toplumda yaygın görüşlerin, inanışların dışında cinsel davranışlar sergilemenin dünyayı değiştirmede yaygın görüşlere karşı çıkmada bir ayrıcalık olduğunu sanmakla cinselliğe açık bir yaşamı dünyanın değiştirilmesi için bir engelmiş gibi anlamak iki temel yanlışı yansıtıyor. Şu ya da bu cinsel tercihin kendi başına hiçbir anlamı yok. Cinselliğin kozmik ya da ontolojik alanına girmeye, sevişenlerin birbirlerini, birbirlerindeki dünyaları üleşmelerine olanak sağlayan bir sevişme duyarlılığı taşımıyorlarsa, geleceğin dünyasında cinselliğin yeri, önemi, anlamı elbette şimdiye dek çoğu insanın kabaca yaşadığı cinsellik gibi olmayacak. Elbette cinsellik kaşınan bir yeri kaşımak gibi anlaşılmayacak. Elbette cinselliğe duygu, düşünce, toplum, kültür, var olma boyutları kazandırılacak. Devrimi böyle bir cinsellik anlayışı yapacak. Hamhalat saplantılarla, teşhirci abartmalarla, cinselliklerinde evrene, insanlara ulaşamayanların cinselliği dünyayı değiştirmede itici bir güç olarak görebileceklerini sanmıyorum. Yeni bir dünya için cinselliğin yeni yorumlarına gerek var. Olanı olanca çirkinliğiyle, basma kalıp abartmalarla anlattığımız dünyanın yaşanası bir yanı olabilir mi? Cinsellikle düşünmek. Dün gece tuhaf bir düş gördüm. Uyanır uyanmaz üzerinde düşünüp durdum. Sabaha kadar uyutmadı gördüklerim üzerine yaptığım yorumlar. Elbette sizin de uykunuzu kaçırmak için anlatmayacağım gördüğüm düşü. Düşünme bahçesinde engin bir gönülle dolaşasınız. Belki de önce yürümediğiniz patikalarda yürüyesiniz diye dillendireceğim uğradığım düşü. Türkçede düşe uğramak diye bir söz yok ama öylesine beklenmedik, biraz da örseleyici bir düştü ki kazaya uğradığımı düşünerek düşe uğradığımı söylüyorum. Düşümde tuhaf bir bahçede yürüyorum. Bir aydınlık, bir karanlık yerlerden geçiyorum. Apansız güneş doğuyor, apansız karanlık bastırıyor. Laleler, güller arasında dolaşırken birden deve dikenleri kaktüslerle dolu bir yolda buluyorum kendimi. Yahu nerelere düştü yolum, aklımı mı kaçırıyorum yoksa diye söylenirken önüme üstü başı perişan, yorgun bir adam çıkıveriyor. Söyler misiniz neredeyim, neredeyiz acaba? Alaycı alaycı gülümsüyor adam. Senin nerede olduğunu bilmem, onu sen bul. Nerede olduğumuzu ise söyleyeyim, düşünme bahçesindeyiz. Hadi canım, benim düşündüğüm düşünce böyle değildi diyorum. Düşünme bahçesine düşen, umduğunu değil, bulduğunu düşünür diyor karşımdaki. Saçmalama, düşünce bilinçli bir etkinliktir. Böyle bilinç dışı tuhaflıklarla dolu olmaz. Sen öyle san. O düşünmeyi bilmeyen insanların sanısıdır. Düşünme tümüyle denetlenemez. Bahçe senin görmeyi istediğini göstermeyebilir sana. Bahçe senin buyruğun altında değildir. Sen onun buyruğu altındasın. Bahçede ne çıkarsa karşına karşılamayı bileceksin. Düşünmek bir cesaret işidir. Yeni, sürpriz dolu, şaşırtıcı serüvenlerle karşılaşabilip yürüyüşünü ustaca sürdürebilmekle gerçekleşir. Sağlıklı düşünceler bize öğreten düşüncelerdir. Galiba aklımı kaçırıyorum. Düşünme üstüne 40 yıldır düşünen biriyim. Yine de tuhaf geliyor sözlerin bana. Demek ki memur gibi düşünmüş, düşünme bahçesinde bir kulübe yapmış, o kulübeyi basmak alıp düşünceleri anlatan kitaplarla donatmış, orada okuduklarını anlatıp durmuşsun. Bak, senin adın Ahmet, benim de. Seninki memur Ahmet olsun. Adamı tam döveceğim sırada yanıma erkek mi kadın mı olduğunu bir türlü çıkaramadığım, çünkü hem kadınsı hem de erkeksi özellikler birbirine karışmış bir biçimde bir arada bulunuyormuş bu kişide, enerji yüklü bir insan yaklaşıyor. Kavgaya gerek yok diyor. Düşünme bahçesinin sevgiye gereksinimi var. Sevgiyle beslenir düşünme. Sen de kimsin? Cinselliğim ben. Şaşmam iyice artıyor. Kavramlar insan olur mu yahu? Neden olmasın? Eros bir tanrı, Afrodite bir tanrıça değil miydi? Ama onlar göğün varlıkları, ben yeryüzündeki insanlardan söz ediyorum. Ben de düşünme bahçesi varlığıyım. Adım cinsellik. Sana anlatacaklarım var. Madem ki karşılaştık, tuhaf. Cinsellik ne anlatabilir ki? Üstelik düşünme bahçesinde ne arar? Bir hayvan olmalı cinsellik, gözü dönmüş bir tutku. Oysa sen kendine cinsellik diyen ne ararsın düşünme bahçesinde? Hiç düşünür mü cinsellik? Sen düşünmediğin için cinselliğin düşündüğünü anlayamazsın. Sana benim bilinç dışı bir arzu olduğumu söylemişlerdir muhakkak. Elbette, örneğin 19. yüzyılda Schopenhauer, eski Yunan, Roma, Hristiyan dünyası, kara çaldılar bana. Cinselliğin hakkını yediler dostum. Yaz bunu bir yerlere. Ben senin nereden dostun oluyormuşum? Düşünme çalıyorsun, çalışıyorsun ya. Düşünen cinselliğin dostudur. Platon sana öğretmedi mi bunu? Pek de bilgiliymişsin canım. Cinselliğin bir filozof taslağı olarak karşıma dikilmesi nedenle rahatsız edici? Her şey bitti de sıra cinselliğin filozof olmasına mı geldi? Konuştukça cahilliğin ortaya çıkıyor. Düşünme enerjisi kaynağında cinsellikten beslenir. Ben beslerim düşünceyi. Bahçeye rahmet benden yağar. Cinsellik ölümsüzlüğün ardındadır. Sonsuzluğun. Düşünme de zamana meydan okunmadır. Kavramlar değişendeki değişmeyenin ardına düşer. Matematik örneğin değişmeyen zaman içinde başka türlü olamayacak bir alandır. Üçgen yaşlanmaz. Temel aksiyonları, tanımları, çıkarım kuralları değişmedikçe mantık dizgeleri değişmez. Ölümsüzdür bir anlamda. Cinsellik ölümlü insanın ölümsüzlüğü arama çabasıdır. Sanki matematiksel mantıksal ilişkiler alanına girmeye çabalamaktır. Böyle saçma bir sav işitmedim. Cinsellik sen isen gerçekten, bu sözleri de sen söylüyorsan, senin mantıkla da matematikle de bir ilişkin olamaz. Ölümsüzlüğü sevgiyle aramaktır cinsellik. Senin gibilerin sandığı gibi bir dürtü, doğal bir itki falan değildir. Cinsellik bir yaratmanın, doğurmanın, sevgiyle birleşmenin halidir. Doğadan beslenir ama salt doğaya bağlı değildir. İnsan nasıl tümüyle doğaya bağlı değilse, cinselliğin düşünsel boyutları vardır. Sanatsal, tinsel, manevi boyutları. İnsan neden kendisine verilenle yetinmez? Öteyi, öteleri araştırır. Neden ölümlülüğünü kabul etmez? Ölümsüzlüğün ardındadır. Cinsellikteki yaşam enerjisinden gelir bu güç. İnsan tükenmez neden? Tek tek ölümlü olan insan tür olarak neden ölüme meydan okumaya çalışmaktadır? Tende hapis olsaydı böyle atılgan yaratıcı olur muydu? Unutma, çocuk cinsellikle aranır ruh. Gerçekten cinselliği yaşayabilen, sevişirken öteki insanın ruhunu arar teninde. Sağlıklı sevişmelerde ruh tende görülür. Ölümlü bedende ölümsüz olan çıkar ortaya. Ruhlar, tenler yardımıyla buluşurlar. Cinsellik, ten köprüsüyle ruhları buluşturur. Bir iletişimdir sevişme. Cinselliğin sağladığı ruhlar arasında bir iletişim. Meğer sen neymişsin cinsellik? Abarttığın çok açık. Platon, şölen diyaloğunda işaret eder Eros'un gücüne. Hakikati keşfetme yoludur. İbni Arabi gibi sufi düşünürler, cinselliğin Allah'a ulaşmada insana yardımcı olabileceğine değinmişlerdir. Peki anladık. Sen her şeyimizsin cinsellik. Bunlar eskimiş düşünceler. Aklın sıra düşünme bahçesinin efendisi olacaksın. Olamazsın. Çağımın insanı seni senin anlattığın gibi görmüyor. Beni göremedikleri içindir. Cinsellik körlüğü içinde mutsuz sevişiyorlar. Cinselliği bilmiyorlar. Sen de gir onların düşlerine. Bana yaptığın gibi anlat kendini onlara.